Ayrım 11.
Kavramsal düzlemde sosyal davranışın alışkanlık yanı tutumlar, stereotipler ve önyargılarda görülebilir. Tutumlar sosyal olarak önemli bazı nesne, kişi veya kategorilere karşı öğrenilmiş donanımlardır. Bir alışkanlık çabukluğuna sahiptirler. Lehte veya aleyhte olabilirler. Gerçekliğe dayalı olabileceği gibi yanılgılı ve önyargılı da olabilirler. Stereotipler önyargılı tutumlardır. Stereotip bir kişi, sınıf veya kategoriyle ilgili bir dizi önyargıdan oluşan leh ve aleyh tutumları birleştirir. Sonuçta yanılgılı veya eksik de olsa başkalarına ilişkin bir zihinsel fotoğraf elde edilir. Stereotip bir sosyal kategorinin kavramından çok ön kavramdır. Gerçekte var olmamasına karşın bir insan kategorisine yüklenen belirli özelliklerdir. Genellikle etnik, ırksal ve dini kategorilere yöneltilen etiketlemelerdir. Diğer ülke halklarının ulusal karakteri iyi bilinen bir stereotip kavramdır. Aslında stereotipler gerçeğin fotoğrafı değil, karikatürüdür. Alışkı alışkıyı besler, güçlendirir. Sosyal alışkanlık örüntüleri toplumun alışkanlık davranışını oluştururlar. Kişisel alışkanlıkların tersine sosyal alışkanlıklar düzenlidir, standarttır ve çok kişi tarafından paylaşılırlar. Ama yine de kişisel alışkanlıklar gibi öğrenilirler, yinelenirler ve geliştirilirler. Kişinin sosyal alışkanlığını değiştirmesi aşağı yukarı kişisel alışkanlığını değiştirmesi kadar zordur. Toplum içindeki birey tarafından öğrenilmişlerdir. Dayanıklı ve istikrarlıdırlar. Söz konusu dayanıklılık ve istikrar kuşkusuz törelerde en güçlü, göreneklerde ise en zayıftır. Davranış normları olarak örüntüler. Davranış örüntüsü veya davranış normu terimleri yakından ilintilidir. Buraya kadar örüntünün çok sayıdaki insanın yinelenen davranışıyla biçimlendirilen veya formlandırılan bir şey olduğu gerçeğini vurguladık. Ancak davranış örüntüsü sadece bir yönelim formu değildir. Örüntünün normatif yanı, örüntünün bir başka şeyi formlaştırmada bir model veya rehber olarak kullanılması gerçeğinden kaynaklanır. Aynı nesneye ayrı açılardan bakılabileceği mantıksal bir gerçektir. İşte başka bir bakış açısından bakıldığında davranış tarzları davranış normlarıdır. Bu bir mantık ya da sözcük oyunu değildir. İnsanların bir süpermarkette veya camide, bir konferansta veya yarışta, bir uçakta veya otomobilde belli tarzlarda davranmalarının beklendiğini söylediğimizde, bu kişilerin buralarda nasıl davranmaları gerektiğini, izlemeleri gereken davranış tarzlarının ne olduğunu bildiklerini kastederiz. Bu herkesin her zaman uyumlu olduğu anlamına gelmez. Dolayısıyla davranışın ideal, normatif beklentileri ile gerçek yürürlükteki formları arasındaki farkı belirtmekte yarar vardır. Hepimizin bildiği gibi hareket ilkeleri, şeylerin olması gereken yolları her zaman olan bitenlerle, şeylerin olma tarzları ile uyuşmaz. Demokratik bir toplumda ırkların eşitliği örüntüsünün bulunması beklenir. İdeal olarak vardır da. Ama bu, aynı toplumda ırk ayrımı yapan kişilerin bulunmasını engellemez. Davranış normları, hareket beklentileri olarak güç, dayanıklılık ve süreklilik açısından çeşitlilik gösterirler. Yukarıda gördüğümüz gibi de, evrensellik, baskı ve değer indeksleriyle ölçülürler. En güçlü davranış örüntüsü olan töreler, aynı zamanda sosyal harekete rehberlik de eden en önemli normlardır. Folkways'ler ve gelenekler de standartlaşmış davranış beklentileridirler. Fakat zorlayıcılık düzeyleri düşüktür. Bu açıdan örüntüler hareket normları olarak kabul edilirler veya öyledirler. Örüntüler her toplumdaki normatif sistemin geniş bir kısmını oluştururlar. Örüntüler kişilerin herhangi bir sosyal durumda doğru ve yerinde olanı bilinçsizce yaparken kullandıkları davranış kurallarıdır. Açık ve gizil normlar. Davranış örüntüsü hareketin gizil bir normudur. Davranış örüntüsünün evrensel olarak sergilenmesi, onun bilinçsizce kabul edildiğini gösterir. Davranış örüntüsü sosyal baskıda bulunur. Bu nedenle kişiler örüntülere uyarlar. Bu sosyal kontrolün soyut ve ince bir formudur. Bu konuyu ileride tartışacağız. Ancak şunu belirtelim ki, Sözüne ettiğimiz davranış normları sosyal hareketi tümüyle düzenleyen bir sistemde oluşturmazlar. Modern toplumlarda açık davranışsal normlar da bulunur. Bunlar resmi hukuk sisteminde yer alırlar. Uygulanmaları zorunludur. Açık davranış normları toplumda paylaşılan etik ilkelerde de bulunurlar. Bu yasa ve ilkelerin ideal davranış örüntülerinden daha fazla bir şey olmadığını söylemek ciddi bir bilimsel yanılgıdır. Pek çok toplumda resmi yasalar ve etik ilkeler açıkça ilan edilmiştir. Etik ilkelerde ve yasalarda dile getirilen sosyal davranış temelleri, neyin doğru neyin yanlış olduğu anlayışına dayanır. Bir kültür ciddi olarak örgütlenme bozukluğuna uğramadıkça ve çözülmedikçe, davranışın açık, yasal ve etik normları ile davranışın gizil, örüntüleşmiş normları arasında her zaman belli bir dayanıklılık ve eşgüdüm vardır. Bu nedenle sosyal hareketin zorunluluk taşıyan normları iki açıdan ele alınabilirler. A. Açıkça davranış standartları olarak tanınan ve ussal olarak bilinen, bilinçli olarak formüle edilmiş yasa, ilke, kural ve maksimler. B. İrasyonel ve bilinçsizce kabul edilmiş normlar. Bunlar toplum tarafından onaylanmış, tek biçimli eylem ve düşüncelerde yer etmişlerdir. İkinciler, yürürlükteki sosyal davranışı ilkinden daha çok etkiler. Toplumdaki tüm gayri resmi, birincil, yüz yüze gruplarda ussal olmayan normlar geçerlidir. Açık yasa ve yazılı düzenlemeler ise geniş, ikincil birliklerde görülürler. Davranış örüntüleri yapılaşmıştır. Buraya değin, anlatılanlardan davranış örüntülerinin sadece bazı düzenliliklerle ortaya çıkan tesadüfi özellikler listesi olmadığı açıkça anlaşılmıştır. Sosyal davranış yapılaşmış ve örgütleşmiştir. Çeşitli eylem ve düşünce tarzları karşılıklı olarak ilişkilenmiş ve eşgüdümlenmiştir. Birbiriyle uyuşumludurlar. Aşağıda bu konuyla ilgili açıklamalar yer almaktadır. A. Her verilen sosyal rol içinde davranış örüntüleri yapılanmıştır. Örneğin annelik rolünün çocuğun beslenmesi, giydirilmesi, okulunun planlanması, çocuğa sevgi ve sıcaklık verilmesi, yürüme ve konuşmanın öğretilmesi gibi örüntüleri annelik işlevinde eşgüdümlendirilmiştir. Rol, mantıksal olarak düzenlenmiş davranış örüntülerinin anlamlı bir bileşkesidir. B. Rol ilişkileri davranış örüntülerinin yapısını da sergiler. Bu yapısal yön karı koca, anne çocuk, öğretmen öğrenci, işçi işveren, alıcı satıcı, yöneten yönetilen arası ilişkilerde görülebilir. Davranışlar kişilerin sosyal rolünde eşgüdümlendirilmemiş olsaydı ve birey diğer kişilerin davranış örüntülerini tanıyıp yanıtlayamasaydı, sistematik bir sosyal yaşam olanaksız olurdu. Hastalarıyla işverenin işçisiyle kurduğu ilişkinin benzerini kurmaya kalkışan bir doktor, çok geçmeden hastalarını kaçırırdı. Bir öğretmenin öğrencisini eğitmesi gibi, karısını eğitmeye çalışan bir koca kısa zamanda tek başına kalırdı. C. Temel sosyal süreçler veya önemli sosyal etkileşim tipleri, davranış örüntülerinin yapısal yönünü de gösterir. Bu örüntüler bireylerce uygulanır. Arkadaşlık ilişkileri bu konuda iyi bir örnektir. Kişiler arkadaş olmadan önce kültürde hazır, belirli, en alt düzeyde bir takım arkadaşlık örüntüleri vardır. Hareket ve düşünme tarzları oyunun kuralları gibi. Herkes bu davranış örüntülerinin beklentilerini anlar, birbirlerine kenetlenmiş olduklarını kavrar ve eğer iyi bir arkadaş olmak isterlerse bu örüntülerin gereklerini yerine getirirler. Bir diğer örnek rekabettir. Arkadaş olan rakipler bile rekabet ile arkadaşlığın başka şeyler olduklarını bilirler. Rekabetteki ve arkadaşlıktaki davranış örüntüleri farklıdır. D. Davranış örüntüleri daha ileri gidip örgütlenebilir ve sistematize olabilirlerse kurumlara dönüşebilirler. Örneğin bir dini törende düzenli olarak uygulanan çeşitli davranış formları birbirleriyle eşgüdümlüdür ve bir dini kurum hedefine yönelmiştir. Bu bir durumdaki anlam ve genelleşmiş eylemlerin hepsinin katılanlarca iyice anlaşılmamış olması halinde bile doğrudur. Örneğin siyasal alanda seçim kampanyası, oy verme, propaganda, yürütme ve sivil yönetim kurumsallaşmıştır. Bir başka deyişle sıralanan siyasal davranış örüntüleri eş güdümlenmiş ve yapılaşmışlardır. E. Son olarak kültür halkın tüm davranış örüntülerinin örgütlenmiş bir sistemdir. Toplumun öğrenilmiş sosyal davranışları, yinelenen, paylaşılan düşünce ve eylem tarzları halkın yaşama örüntüsünü oluşturur. Yapı ve örgütlenme davranış örüntüsünün derinliklerinde saklıdır. Bu yapının daha geniş kültürel yanlarını gelecek bölümlerde inceleyeceğiz. 2. Roller. Rol ve sosyal kişilik. Rol ve statü. Roller ve ilişkiler. Rollerin içeriği. Beklenen ve gerçekleştirilen roller. Roller üzerindeki sosyal yaptırımlar. Sosyal rollerin formasyonu. Roller ve birey. Rol sınıflamaları. Anahtar rol, genel rol. Roller. Bir aktörün bir oyunda oynadığı dramatik rolün anlamını herkes bilir. Aktör, kurgusal veya tarihsel bir karakterin kişilik ve davranışlarını geçici olarak üstlenir ve canlandırdığı kişiymişçesine oyundaki rolünü oynar. Sosyal rol kavramı bu dramatik role benzer. Temel fark, sosyal rolde bireyin kendisini oynamasıdır. Sosyal rol ne geçicidir ne de kurgusaldır. Sosyalizasyon sürecinde öğrenilir. Kişinin katıldığı çeşitli gruplarda oynanır ve bireyin sosyal kişiliğinde içselleştirilir. Görmüş olduğumuz gibi davranış örüntüleri hem apaçık hem de gizli, yinelenen, tek biçimli sosyal hareketlerdir. Bir dizi birbiriyle ilişkili davranış örüntüsü bir sosyal işlev çevresinde kümelendiğinde ortaya çıkan bileşimi sosyal rol olarak adlandırırız. Örneğin bir ailenin her üyesinin yerine getirmesi gereken belirli, yinelenen davranış örüntüleri vardır. Eylem ve tutumlar, görev ve ayrıcalıklar gibi. Bu davranış örüntülerinin sergilenmesi ailenin bireylerinin aile rollerini oynamalarında karşımıza çıkar. Sosyal rol, yöneldiği sosyal gereksinme ve içinde oynandığı sosyal grup tarafından bilinir, anlamlandırılır. Sosyal rolün bir süre için oynanıp sonra bırakıldığını düşünmemeliyiz. Herkes pek çok role sahiptir ve bu rollerin hepsi de kişinin düşünce ve eylemlerinin derinliklerine kök salmış ve orada birbirleriyle kenetlenmişlerdir. Birey hem bir aktör hem de toplumun temel gruplarının bir üyesidir. Sosyalizasyon sürecinde tüm temel sosyal rolleri kendiliğinden öğrenmiştir. Bireyden yaşamı boyunca toplumun bir üyesi olarak kendi rolünü oynaması beklenir. Bireyin sosyal rollerini oynarken yaptığı da budur. Rol ve sosyal kişilik. Sosyolojik bakış açısından sosyal kişilik bireyin oynadığı tüm rollerin toplamıdır. Bu roller sosyal olarak adlandırılırlar. Çünkü pek çok kişinin paylaştığı tek biçimli hareketlerle temsil edilirler. Rol bilimsel olarak incelenebilir. Ayrıntılı olarak analiz edilebilir ve oynandığı anda gözlenebilir. Çünkü pek çok kişi aynı rolü hemen hemen aynı biçimde oynar. Tipik baba rolü, satıcı rolü veya öğretmen rolü toplumda çevremizdeki kişilerde görülüp tanınabilir. Bu doğru olmasaydı, sosyal bilimciler örgütlenmiş insan ilişkilerini inceleyemezlerdi. Toplumda düzenli ve sistematik bir biçimde işlevde bulunamazdı. Sosyal kişilik özünde bireyin toplumla başa çıktığı toplam rol sistemidir. Her kişi sayısız gruplara katılır ve her grupta kendi rolünü oynar. Rolünü gerçekleştirmek için bir tarz, bir rol keşfetmesine gerek yoktur. Rolünü yapılması gerektiği gibi yapar. Bir erkek bir ailede baba, iş yerinde satıcı, takımda kaptan, okul aile birliğinde üye, siyasal bir partide aday olabilir. Bu erkek her yerde aynı kişidir ama topluluğunun ailesel, ekonomik, dini, dinlenmesel ve siyasal gruplarında bir takım kurumsallaşmış roller oynamaktadır. Ancak hangi gruba katılırsa katılsın, aynı temel kişilik olmasına karşın her grupta beklenildiği ve genellikle de yaptığı gibi biraz farklı davranır. Bir kişinin camideki davranışı ile bir spor karşılaşmasındaki davranışının farklılıklar göstermesine yol açar. Bu öğeler bireyin örüntüleşmiş sosyal rolünü oynamasında etkili olurlar. Sosyal kişiyi incelerken, bireysel kişinin incelenmesinin psikologlara bırakılması gerektiğini belirtmiştik. Aslında sosyal kişiliğin bireysel kişilik ile yer değiştirdiğini söylemiyoruz. Her birey bazı anlamlarda biriciktir. İki kişinin, hatta özdeş ikizlerin bile sosyal tarihi kesinlikle aynı değildir. Sosyal rol ve sosyal kişiliği analiz ederken somut bireylerden soyutlama yapıyoruz. Soyutlamalarımız, somut bireylerin bildiklerine, yapıp ettiklerine, paylaştıklarına ve kültürel olarak örüntülenmiş olan davranışlara dayanmaktadır. Rol ve statü. Sosyoloji öğrencileri grup ve kurumda olduğu gibi bazen rol ile statüyü de birbirine karıştırırlar. Kurumun temel birimi davranış örüntüsüdür. Grubun temel birimi ise sosyal kişidir. Kurum ve grup terimleri bir diğeri yerine kullanılamaz. Sosyal statü, sosyal yapıdaki kişi, sınıf veya kategorinin pozisyonunu gösterir. Sosyal statü, toplumdaki geçerli sosyal değer ölçülerinin kullanılmasıyla ulaşılan bir inşa, bir değerlendirmedir. Statü bize, başkalarıyla karşılaştırıldığında kişinin sosyal yerinin neresi olduğunu anlatır. Oysa sosyal rol bize kişinin ne yaptığını anlatır. Rol, bireyin sosyal devinimleriyle ilgili işlevsel ve dinamik bir kavramdır. Diğerlerinin kişiye yüklediği bir değerlendirme değildir. Sosyal rol, bireyin statüsünün ölçülmesinde kullanılan sayısız ölçütlerden biridir. Servet, soy, cinsiyet, yaş ve diğer statü ölçütlerinin yanı sıra, kişinin toplumdaki işlevsel yararlılığı da statüsünün belirlenmesinde dikkate alınır. İşlevsel yararlılık, kişinin sosyal rolünü oynarken ne yaptığına işaret eder. Kişilerin şeyleri yeterli bir biçimde yapmak istedikleri dinamik bir kültürde, kişilerin oynadığı rollerin çeşidi de sosyal statü değerlendirmesinde temel bir ölçüt olarak kullanılabilir. Yüksek statü verilmiş kişinin belirli rolleri belirli biçimlerde oynaması beklenir. Ancak bu kişinin sosyal statüsü aynı zamanda sosyal rolüdür demek değildir. Roller ve ilişkiler. Sosyal statülerin sosyal tabakalaşmada birbirine nasıl bağlandıklarını önceden görmüştük. Herhangi bir kişinin sosyal statüsü sadece başka kişilerin sosyal statüsüyle ilişkili olduğunda ya da onunla karşılaştırıldığında sosyolojik olarak anlamlıdır. Diğerleriyle karşılaştırıldığında bir kişi daha yüksekte, aynı yerde veya daha aşağıda görülebilir. Bu anlamda ilişkinin statüler arasında olmaktan çok kişiler arasında olduğunu söyleyebiliriz. Sosyal rollerde tek başlarına var olmazlar. Rolleri başka rollerle ilişki içinde incelemek gerekir. Bireyin oynadığı çeşitli sosyal roller, kişiliği içindeki diğer rollerle ilgilidir. Bu roller tek tek veya bütün olarak diğer kişilerin rollerine de bağlıdır. Bu ise rollerin tamamlayıcı olduğunu gösterir. İnsanlar birbirlerini karşılıklı ve birlikteki sosyal ilişkilerle tamamlarlar. Bu anlamda sosyal ilişkilerin roller arası olmaktan çok kişiler arasında olduğunu söyleyebiliriz. Genel olarak sosyal ilişkiler kişi veya gruplar arasındaki ilişkiler olarak düşünülür. Bu kuşkusuz insan deneyimlerinin sağduyuya dayalı bir yorumudur. Fakat sosyal ilişkiyi daha yakından analiz edersek, sosyal rollerin sosyal ilişkilerin birer düzenleyici mekanizması olduğunu görürüz. Kişiler sosyal rolleri sayesinde ve içinde birbirleriyle eylemlerde bulunurlar. Anne-kız deneyimi sürekli bir kişisel ilişkidir. Fakat bu ilişki annelik ve kız evlatlık rolleriyle taşınır. Hem anne hem kızı bir diğerince bilinen, beklenen ve yanıtlanan örüntüleşmiş tarzlarda birbirlerine karşı eylemde bulunurlar. Bazen kişi rollerinin çatıştığını görür. Rollerdeki çatışma zaman zaman rollerin tamamlayıcılığının bozulabileceğini gösterir. Bir erkeğin işindeki rolü ile babalık ve kocalık rollerinin beklentileri birbirleriyle uyuşmayabilir. Rol çatışmasının başka bir örneği dini inançları yüzünden savaşa karşı olan ama askerlik yapması gereken bir kişi de gözlenebilir. Bu tür örnekler daha da çoğaltılabilir. Çünkü her kültür farklı kurumsal hedefler ve her sosyal kişilikte çoğul roller içerir. Rollerin içeriği. Sosyal rollerin içeriğinin analizi, sosyal ilişkinin sosyal roller arası karşılıklı ilişki olarak tanımlanmasını daha açık bir hale getirecektir. Yukarıda özel bir sosyal işleve yerleştirilen ve bir sosyal hedefe yöneltilen davranış örüntülerinin özel bir rolün içeriğini oluşturduğunu belirtmiştik. Rollerin işlevlerle uyum olması beklenir. Rol içindeki örüntü çeşitlemeleri toplumdaki kabul edilebilir sosyal davranışın ranjını gösterir. Çocuğunu terk eden bir anne, kültürün değerine karşı çıktığı için suçludur. Töre ve inançlara karşı çıkmıştır. Annelik rolünün özsel görevini yerine getirmede başarılı olamadığı için de mahkum edilmiştir. Öte yandan çocuğunu seven, koruyan, besleyen, disipline eden anne ise annelik rolünü sosyal olarak onaylanan bir tarzda oynamaktadır. Sosyal rol hem açık hem kapalı davranış örüntülerinden oluşur. Bir doktorun sadece doktor olarak davranması yetmez. Aynı zamanda bir doktor gibi düşünmesi ve bir doktorun tutum, değer ve bilgisine sahip olması da beklenir. Bireyler seçimlerini geniş sayılabilecek bir seçenekler dizisi arasında yaparlar. Ek olarak seçilen role gösterilecek uyumun da belli sınırlar içinde derecelenebilmesine göz yumulur. Fakat bütün bu esnekliklere bir dereceye kadar izin verilir. Doktor hastasına karşı çocuğuna veya oyun arkadaşına davrandığı gibi davranamaz. Gerek hasta gerek kamuoyu doktorlardan rolünü toplumda açıkça bilinen örüntülere göre oynamasını bekler. Her bir sosyal rolün içeriği her zaman diğer sosyal rol içerikleriyle bağlantılıdır. Doktor-hasta ilişkisinde hastanın da doktora karşı belirli tutumlar alması ve belirli tarzlarda tepkilerde bulunması beklenir. Bir rolün içeriğinin diğer rolün içeriğiyle uyumlu olup olmadığını anlamak için karşılıklı yinelenen ilişkileri incelememiz gerekir. İşçi-işveren, öğretmen-öğrenci, hoca-cemaat, ana-baba-çocuk veya arkadaşlık ve komşuluk ilişkileri gibi. Beklenen ve gerçekleştirilen roller. Sosyal rollerin alternatif örüntülerin seçimine izin vermeyen diktatörce, katı ve otomatik davranış mekanizmaları olduğunu düşünmemeliyiz. Her kültürdeki her rol, az veya çok genelleştirilmiş ve standartize edilmiştir. Her toplumda annelik ve babalık rollerinin oynanmasında belirli davranış çeşitleri beklenir. Gerçekten de pek çok anne ve baba bu beklentilere uyan davranışlar sergiler. Böylece sosyoloğun rolleri tanıyıp analiz edebilmesi kolaylaşır. Bazı duruşma süreçleri, dini kut törenler, resmi kabul ve diplomatik protokollerde olduğu gibi bazı rollerin belli yönleri kişilere katı bir biçimde empoze edilir. Böylelikle sosyal rolde katılaşır, esnekliğini yitirir. Öte yandan insan üyesi yani seçme yeteneği ve hata yapabilirlik her zaman vardır. Oldukça az değişen ve geleneksel kültürlerde bile herkes rol davranışına yönelik tüm beklentilere tümüyle ve mutlak olarak uyum göstermeyebilir. Hafif çeşitlenmeler her zaman olabilir. Hızlı değişen kültürlerde bu tür çeşitlenmeler oldukça dikkat çekici olabilir. Kişiler sosyalize edilmeleri sırasında izole, bağlantısız ve düzensiz davranış tarzlarını öğrenmemişlerdir. Kişiler aşağı yukarı tüm rolleri başkalarını gözleyerek, taklit ederek ve başkaları tarafından düzeltilerek öğrenirler. Buna göre bireyden beklenen toplam rol olmaktadır. Rol içindeki herhangi bir özel örüntü değil. Roller giderek daha fazla kişi tarafından oldukça benzer tarzlarda yinelendikleri için yerleşirler ve bireylerden beklenir hale gelirler.